Ayrım 17.
213. Grip. Biraz soğuk algınlığı veya ateşli nezleye yakalanan kişiler grip olduklarını zannederler. Halbuki grip bambaşka bir hastalıktır ve bunu yapan çeşitli grip virüsleridir. Bazı grip virüsleri ötekilerine göre daha ağır hastalık yapar. Hastalık birdenbire üşüme, titreme, baş, bel ve kol bacak ağrılarıyla başlar. Ateş 39-40 derece olur. Çocuğun gözleri kırmızı, dudakları kuru, dili paslıdır. İştah azalmıştır, bazen bulantı ve kusma vardır. Grip çoğu kez solunum yollarını seçerek aksırık, öksürükle başlar ve bronşit veya pnömoni gibi ihtilatlar yapar. Bazen mide, bağırsak belirtileri özellikle göze çarpar. Burada grip, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösterir. Bazen de sinir sistemini etkiler, dalgınlık ve sayıklama görülür. İhtilatsız grip 4-7 gün kadar sürer. Gripte tedavi tam dinlenme, sulu besinler ve ihtilatlarına karşı doktorun vereceği özel ilaçlardır. 214. Boğaz iltihapları, anjin. Bademcik iltihaplarında birkaç gün ateş yükselir, çocuk halsizdir. Baş ağrısı ve kusma sıktır. Bademcikler kıpkırmızıdır ve şiştir. Bir iki gün sonra üzerinde beyaz noktalar belirebilir. Daha büyük çocuklar boğaz ağrısından yakınırlarsa da küçükler bundan şaşılacak kadar az rahatsız olurlar. Her anjin vakasında doktora başvurmalısınız. Eğer boyun bezleri şişer, çocuğun solukluğu veya hafif ateşi devam ederse vakit kaybetmeden durumu doktora anlatınız. Bazen anjinden 2-3 hafta sonra nefrit, konu 230 görülebildiğinden hastada birkaç defa idrar tahlili yaptırmak yararlıdır. Boğazın iki yanında yukarıdan aşağıya doğru dizilmiş lenf bezleri bazen hafif veya ağır herhangi bir boğaz hastalığı sonucu iltihaplanarak şişerler. En sık karşılaşılan neden anjindir. Fakat bazen başka nedenlerle de olabilir. Genel olarak anjinle birlikte veya 1-2 hafta sonra görülür. Eğer bezler gözle görülecek kadar şişmişse, derece 38 veya daha fazlaysa mutlaka doktora başvurmalıdır. Bu durumlarda tedaviye vaktinde başlanmakla iyi sonuç alınır. Boğaz iltihaplarından haftalar hatta aylarca sonra boyun bezleri hafifçe büyük kalabildiğinden doktor çocuğu genel olarak sağlıklı bulursa merak etmeyiniz. 215. Büyük bademcikler ve vejetasyonlar. Eskiden beri bademcikler o kadar çok şeyden sorumlu tutulmuştur ki, eskiden bunlara eninde sonunda çıkarılıp atılması zorunlu, kötü bir organ gözüyle bakarlar ve bunun bir an önce yapılmasından yarar umarlardı. Bu yanlış bir düşüncedir. Bademcikler ağız, burun yoluyla vücuda giren mikropları öldürmeye ve vücut dayanıklılığını sağlamaya çalışırlarken, yani tehlikeli hastalıkları önlerken kendileri iltihaplanırlar ve şişerler. Bazen de bademcikler o kadar küçüktürler ki güçlükle görülürler. Çok büyük oldukları zaman boğazın ortasında hemen hemen birbirine değecek duruma gelebilirler. Eskiden büyüyen bademciklerin hasta olduğu ve çıkarılması gerektiği düşünülürdü. Bugün bademciklerin yalnızca büyümesi eski oranla daha önemsiz sayılmaktadır. Ancak çok sık tekrarlayan ve uzun süren iltihaplarda bademcikler vücudu korumaktan çok ona yük olabilir. Bu durumda doktor bunların çıkarılmasını öğütleyebilir. Vejetasyonlar, adenoidler, yumuşak damağın arka üst kısmındaki yumuşak doku kümeleridir. Çok büyüdükleri zaman çocuk ağızdan soluk alır ve horlar. Vejetasyonlar sümüğün burundan serbest çakmasını önleyebilirler. Böylece nezlenin uzun sürmesine neden olurlar. Büyük vejetasyonlar burundan kulaklara giden yolları da tıkayarak kulak iltihaplarını kolaylaştırabilirler. Vejetasyonlar en çok ağızdan soluma, uzun süren burun iltihapları ve sinüzitlerle tekrarlayan inatçı kulak iltihaplarını önlemek amacıyla çıkarılabilirler. Vejetasyonların alınmasına rağmen bazı çocuklar ağızdan nefes almaya devam ederler. Bazı çocuklar da tıkanıklıktan değil, alışkanlıklarından veya yaratılışlarından ötürü ağızdan nefes alırlar. Bir kısmının da burunları vejetasyondan değil, ön kısımdaki dokuların şişmesinden tıkanır. Bademcikler çıkarıldığı zaman çoğu kez vejetasyonlar da çıkarılır. Bununla birlikte tıkanıklığa neden oldukları anlaşılınca vejetasyonları çıkarmak bir rahatsızlık vermeyen ve normal olduğu anlaşılan bademcikleri bırakmak doğru olur. Çocuk 7 yaşını tamamladıktan sonra bademcikleri gibi vejetasyonlarında da küçülmeye doğru bir eğilim olur. Bu nedenle zorunluluk olmadıkça küçük yaşta bu ameliyatlardan sakınmak doğrudur. Aynı zamanda ortalıkta çocuk felce salgını olduğu sıralarda bademcik ve vejetasyon ameliyatlarını yapmakta büyük sakınca vardır. 216. Sinüzit. Sinüsler burnu saran kemikler içindeki boşluklardır. Her sinüsün burun boşluğuna açılan bir deliği vardır. Maksiller sinüsler yanak kemikleri içindedir. Frontal sinüsler alında hemen kaşların üzerindedir. Etmoid sinüsler burnun iç kanallarının üzerindedir. Sifenoid sinüsler ise geride burun kanallarının arkasındadır. İlk yaşlarda maksiller ve etmoidal sinüsler yeterince geliştiklerinden ancak bunlar iltihaplanırlar. 6 yaşından sonra frontal ve sifonidal sinüslerde yavaş yavaş gelişirler. Uzun süren şiddetli nezlelerde iltihap burundan sinüs boşluklarına yayılır. Sinüs enfeksiyonları çoğu kez basit nezleden daha uzun sürer. Kapalı olduklarından buralardan salgılar iyi akmaz. Sinüsit çok hafif olabilir ve boğaza damla damla inen süregen bir akıntı şeklinde belirebilir ve öksürüğe neden olur. Öte yandan sinüsit yüksek ateş ve ağrı da yapabilir. Doktor sinüsitten şüphelenirse teşhisi röntgenle kesinleştirmek isteyebilir. Hastaya göre burun damlaları, kompres veya ilaç gibi değişik tedavi şekilleri kullanılır. Doktorun izlediği tedavi yöntemi ne olursa olsun çocuğun genel bakımının önemli olduğunu unutmamalıdır. Sinüsit nezlenin sadece daha ilerlemiş ve inatçı türünden başka bir şey değildir. Bu nedenle nezlede olduğu gibi çocuğu evde normal ısıtılmış bir odada tutmakla tedavisine yardım edilebilir. 217. Kulak iltihapları. Küçük çocuklarda hafif kulak iltihapları sıktır. Bazı çocuklarda nezle ile birlikte çoğu kez kulak iltihabı olduğu halde başkalarında görünmeyebilir. Kulaklar 3-4 yaşına kadar iltihaplanmaya yatkındırlar. Aslında bu yaşlarda çoğu kez nezle ile birlikte hafif bir kulak iltihabı da vardır. Fakat bunlar genellikle ilerlemediğinden belirti vermezler. Kulak iltihabı nezlenin geçmesinden günlerce sonra ağrı ile belirebilir. İlk yaşından büyük çocuklar dertlerini söylerler. Süt çocuğu ise kulağını ovalar veya saatlerce acı acı ağlar. Ateş olabilir veya olmayabilir. Kulak iltihaplarının çoğu tedavi edilsin veya edilmesin, sıcak bir odada birkaç gün yatakta dinlenmekle iyileşilir. Daha seyrek olarak ve özellikle ateşli olanların da gerekli tedavi uygulanmazsa birkaç gün içinde apse görülebilir. Uygun tedavi sayesinde kulak nezleleri nadiren apseye kadar ilerlemektedir. Bu nedenle çocuğunuzun kulağı ağrıdığında hemen doktora başvurmalısınız. Doktora gidinceye kadar birkaç saat geçeceğini düşünelim. Acaba ağrıyı azaltmak için ne yapabilirsiniz? Kulağa sıcak su şişesi veya sıcak bir bez uygulanması yararlı olabilir. Doktorun tavsiyesi olmadan kulağa bir şey koymamalısınız. Küçük bir çocuk için 1/3 tablet, 6 yaşında ve daha büyük olanlar için 1/2 bir tablet aspirin ağrıyı biraz azaltabilir. Bunun ötesini doktora bırakınız. Bazen kulak zarı erkenden delinir ve hafif bir akıntı olur. Ateş ve ağrıdan hiç şikayet etmediği halde sabah çocuğun yastığında kulak akıntısı bulunabilir. Çocuğunuzun kulağının aktığını görürseniz doktora başvurmayı geciktirmeyiniz. Çünkü hafif bir kulak enfeksiyonundan sonra bile çocuk sağır kalabilir. Enfeksiyon gecikmeden ve gereği gibi tedavi edilince sağırlık önlenebilir. 218. Kurup. Kurup, laranjitlerde yani gırtlak iltihaplarında görülen, boğuk ve havlar gibi öksürükle ve solunumda güçlükle kendini gösteren bir hastalıktır. Kurup'un çeşitli türleri vardır. En sık rastlanan ve en hafif olanı spasmodik kurup, gece birdenbire başlar. Çocuk gündüz tamamıyla sağlıklıdır veya hafif bir nezlesi vardır. Bir anda şiddetli bir öksürük nöbetiyle uyanır, aynı zamanda güçlükle nefes alır. Bu durumda ilk karşılaşmanız sizi çok korkutur. Fakat göründüğü kadar korkunç değildir. Ne tür kurup olursa olsun derhal doktoru çağırmalısınız veyahut çocuğu derhal hastaneye götürmelisiniz. Doktor gelinceye kadar yapılacak acil tedavi havayı ılık ve rutubetli tutmaktır. Küçük bir oda seçmelidir çünkü böylesi daha çabuk buharlandırılabilir. Oda buharla doluncaya kadar buharlandırmaya devam ediniz. Konu 212. Eğer evinizde buharlandırma aracı yoksa çocuğu mutfağa götürerek ocağın üzerinde kaynayan suya yakın tutunuz. Çocuk ılık ve rutubetli havayı soluduğu zaman kurup hızla iyileşmeye başlar. Kurup belirtileri sürdüğü sürece büyüklerden birisi uyanık kalmalı, birkaç gece çocukla birlikte aynı odada yatmalıdır. Kurup'un başka nedeni de gırtlak difterisidir. Bu hastalıkta yavaş yavaş artan ses kısıklığı, öksürük, nefes darlığı ve hafif ateş vardır. Burada da çocuk derhal doktor tarafından görülmelidir. 219. Bronşit. Bronşitin ateşsiz olan çok hafifinden en ağırına kadar her türü vardır. Basit bronşit nefes borularına yayılan nezle demektir. Çoğu kez öksürük fazladır. Bazen çocuk solurken uzaktan ıslık gibi sesler duyabilirsiniz. Aynı zamanda göğsüne dokunduğunuz zaman salgının titreşimini hissedebilirsiniz. Ateş, fazla öksürük ve iştah kaybı olmadan seyreden hafif bir bronşit burun nezlesinden biraz daha önemlidir. Fakat eğer çocuk halsizse veya çok öksürüyorsa veyahut da ateşi 38,5 dereceye çıkmışsa doktora başvurulmalıdır. Sık sık öksüren küçük bebekler ateşleri olsun veya olmasın muayene edilmelidirler. Zira hayatın ilk ve ikinci aylarında ateş çıkmadan da önemli hastalıklar olabilir. 220. Zatürre, pnömoni. Zatürre çoğu kez günlerce süren nezleden sonra ortaya çıkar. Fakat önceden herhangi bir uyarıcı durum olmadan da başlayabilir. Ateşin 39 dereceye çıktığı, solunumun sıklaştığı ve aynı zamanda öksürüğün var olduğu durumlarda pnömoniden şüphelenmek gerekir. Kusma çoğu kez başlangıçta görülür ve bazı küçük çocuklarda hastalık havaliyle başlayabilir. Eğer tedaviye erken başlanırsa bugünün etkili ilaçları pnömoniyi çabucak iyi eder. Zatürreye tedavisi geciktirilirse uzun sürebilir veyahut cerahatlı zatürcenp, ampiyem gibi ihtilatlarla sonuçlanabilir. Küçük çocuk yaşlarının en tehlikeli hastalıklarından birinin pnömoni olduğunu unutmayınız ve tedaviyi geciktirmeyiniz. 221. Aşırı duyarlılık, alerji. Bazı çocuklar ilkbaharda belli otlara karşı duyarlı olduklarından saman nezlesi olurlar. Eğer çocuğunuzun burnu her yıl aynı zamanda akarsa ve kaşınırsa bunun bir aşırı duyarlılık, alerji olduğu düşünülebilir. Bu hastalıkta doktor çoğu kez ilaçlarla da hastalığı hafifletebilir. Alerjili bünye bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık yani fazla hassasiyet gösterir. Bu gibi bünyelere bazı soylarda daha çok rastlanır. Yani alerjiye eğilim irsiyetle geçer. Alerji, aşırı duyarlılık, çocuklarda yalnız saman nezlesiyle değil, bazen solunum darlığı, astma, egzema, kurdeşen veya başka belirtilerle de kendini gösterir. Yastıklardaki tüylere, köpek kılına, ev tozuna, çiçek tozlarına ve başka birçok şeylere karşı duyarlı olan çocuklar vardır. Bazen her yıl tekrarlayan alerji çocuğun burnunun aylarca tıkalı kalmasına veya akmasına veyahut da ağızdan nefes almasına yol açar. Kimi zaman da çocuk yediği bir şeye karşı duyarlılık belirtileri gösterir. Her yumurta yediğinde derisinde kızartılar döken çocuklar vardır. Çikolataya veya buğday ununa duyarlı olanlar da çoktur. Çocuğa erken yumurta vermek onun alerjik olmasına neden değildir. Çünkü bu duyarlılık zaten onun bünyesinde doğuştan vardır. Tedavi duruma ve nedene göre değişir. Eğer kuş tüyüne karşı duyarlılık varsa yastığı değiştiriniz. Duyarlılık kediye karşıysa kediyi uzaklaştırmak ve oynayacak başka bir şey sağlamak zorunda kalabilirsiniz. Bazen de çocuğun yediklerini birer birer deneyerek hangisinin alerjiye yol açtığını anlamaya çalışınız. Her seferinde aynı besin alerjik belirti yapıyorsa o besini çocuğa uzun süre vermemek gereklidir. 222. Nefes darlığı, astma. Astma bazı çocuklarda alerji belirtisidir. Saman nezlesinde duyarlı burun olduğu halde astmada nefes boruları duyarlı olduğundan burada koyu bir salgı başlar ve nefes yolları o kadar daralır ki soluma güç ve zorlu olur. Islık gibi sesler çıkar ve çocuk öksürmeye başlar. Süren astmada önce çocuğun neye karşı duyarlı olduğunu araştırmalı, ondan sonra tedavi etmelidir. Eğer hastalık ihmal edilirse tekrarlayan nöbetler akciğer dokusunu ve göğüs kafesini fena etkileyebilir. Tedavi nedene ve duruma göre değişiktir. Eğer astmanın nedeni bulunamıyorsa hava değiştirmeyi ve yeni gidilecek yerde eski yerden getirilmiş hiçbir şey kullanmamayı denemelidir. Bazı çocuklar sinirli oldukları zaman astma nöbeti geçirirler. Bunların üzüntülerini gidermek hastalık üzerine yararlı etkiler yapar. Eğer doktora yetişmeniz mümkün olmayan bir anda çocuğunuz ilk olarak astmaya yakalanmışsa telaş etmeyiniz. Durum nadiren göründüğü kadar tehlikelidir. Eğer çok güçlükle soluyorsa yatakta tutunuz. Mevsim kışsa ve ev ısıtılmışsa odanın havasını rutubetli ve rahat olacak şekilde ılık tutunuz. Elinizde önceden çocuk için yazılmış öksürük ilacı varsa ve öksürük çok fazlaysa ondan verebilirsiniz. Çocuğun çevresinde endişeli dolaşırsanız bu onu daha çok korkutur ve gerçekten astmayı fenalaştırabilir. Nöbetler devam ederse doktora danışıncaya kadar odasındaki eşyayı çıkarmayı deneyebilirsiniz. Astmanın sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunmak imkansızdır. Çocukluğun erken çağlarında başlayan astma, geç başlayanlara oranla çok kere daha kısa bir süre içinde birkaç yılda kaybolmak eğilimini gösterirler. Kimi çocuktaysa astma nöbetleri ergenlikten sonra tekrarlamaz. Astmatik bronşit adı verilen bir hastalık vardır ki bundan ayrıca söz etmeliyiz. Burada önceden geçirilmiş nöbetler yoktur. Solunum sırasında çıkan ıslık sesleri ve nefes darlığı nezleden sonra görülür. Buna en çok ilk 3 yaşlarda rastlanır. Çocuğun her nezleden sonra bu ızdırabı çekmesi cesaret kırıcıysa da teselliye neden olacak yanı da vardır. Astmatik bronşite karşı eğilim çoğu kere 2 yıl içinde kaybolup gider. Şüphesiz bu durumda doktora başvurmalıdır. Hırıltı kadar esas hastalık yani nezle de tedaviye ihtiyaç gösterebilir. Doktor nefes borularını genişletmek için gerekli tedaviyi uygular. 223. Kurdeşen, ürtiker. Bazı çocuklarda ürtiker belirli bir şeye karşı aşırı duyarlılık sonucu ortaya çıkar. Bazen de çeşitli hastalıkların seyri sırasında veya tedavi amacıyla kullanılan serumlardan sonra görülür. Bazen de kurdeşen yapan esas nedenin ne olduğu saptanamaz. Ürtiker deriden biraz kabarıkça, iyi sınırlanmış kırmızı veya açık pembe, yuvarlak veya oval çok kaşıntılı kabarcıklardır. Büyüklüğü bir mercimekten bir madeni liraya kadar olabilir. Bunlar bir anda belirir ve birkaç dakikada veya saatte kaybolur. Ürtikerde dışarıdan sodyum bikarbonat kaşıntıyı azaltabilir. 224. Egzema. Egzema, saman nezlesi, astma ve ürtiker gibi alerjiyle ilgilidir ve deriyi zedeler. En sık görülen egzema şekli birbiriyle birleşen kalın, kırmızı ve kabuklu olanıdır. Egzama, hafif olduğu veya henüz başladığı zaman daha çok açık kırmızı veya güneş yanığı rengindedir. Fakat şiddetlenirse daha koyu kırmızı olur ve çok kere kaşınır. Çocuk egzamalı yerleri tırmalar ve ovalar ve deride sızıntı başlar. Bir egzama yarası iyileşirken, hatta kırmızılık tamamıyla solduktan sonra bile derinin kalınlığını ve pürüzlü yüzünü hissedebilirsiniz. Küçük bir bebekte egzamanın en sık başladığı yer yanaklar veya alındır. Oradan kulaklara ve boyuna yayılır veya kendiliğinden iyileşir. Egzama bir yaşına doğru vücudun hemen her yerinden, omuzlardan, apış arası bölgesinden, kollardan, göğüslerden başlayabilir. 1-3 yaşlarda en tipik yerler dirsek kıvrımının iç kısmı ve dizlerin arkasıdır. Şiddetli egzama bakım yönünden çok uğraştırıcı bir hastalık olabilir. Çocuk kaşınmaktan, anne de kaşıntıyı önlemeye çalışmaktan çılgına dönerler. Bu hal aylarca sürebilir. Egzamada en çok besinlere karşı aşırı duyarlılık vardır. Besinler kana geçip deriye ulaştığı zaman deri kızarır ve iltihaplanır. Deriye doğrudan doğruya dokunan yün, ipek, kuş tüyü veya tuvalet pudrası egzama nedeni olabilir. Ailesinde saman nezlesi, astma ve ürtiker olan bir bebekte egzama daha kolay görülebilir. Egzama başlangıçta besinlere karşı alerjiden ileri gelse bile sonradan başka faktörler de rol oynayabilir. Egzamada diğer bir etken de çocuğun şişmanlığıdır. Orta kiloda olanlara göre şişman bebeklerde daha sık egzama olur. Zayıf bebeklerde ise daha seyrek görülür. Egzamalı bebeklerin başlarında çoğu kez kalınca bir konak tabakası vardır veya belirgin egzama olmadığı halde saçlar arasında geçici konak görülebilir. Bu da zamanla geçer. Konağı vazelin ile yumuşatıp temizlenmesini kolaylaştırabilirsiniz. Egzamada doktorun tutumu çocuğun yaşına, döküntünün nitelik ve yerine, çocuğun şişmanlığına, döküntü başlamadan önce ne gibi yeni besinler verildiğine ve çeşitli besinlere karşı ne yanıt alındığına göre değişir. Bazı hafif vakalar sadece dışarıdan kullanılacak ilaçlarla tedavi edilebilirler. Daha inatçı olanlarda ise çocuğun hangi besin veya besinlere duyarlı olduğunu bulmak için çaba gösterilir. Küçük çocuklarda bazen neden inek sütüdür. Bunun yerine toz sütler, konu 64, daha yararlı olur. Bazen de başka bir hayvan sütü, örneğin keçi sütü kullanmak iyi gelir. Portakal suyu veya balık yağı alerji yapıyorsa, birincisi yerine günde 50 mg kadar C vitamini, ikincisi yerine de D vitamini damlaları kullanmalıdır. Egzama mikroplarla bulaşarak cerrahatlı deri hastalıkları yapabilir. Bu durumlarda doktorun vereceği ilaç birkaç günde etkisini gösterir ve cerrahatlı komplikasyon geçer. Öte yandan egzama aslında bir istidat sorunu olduğundan bunun tamamıyla geçmesi biraz da zaman işidir. 225. Önemli deri hastalıkları. Pişikler, konu 31, ergenlik sivilceleri, konu 161, ürtiker ve egzama gibi hastalıklar, konu 224, daha önce gözden geçirildi. Kızıl, kızamık, su çiçeği gibi deri döküntüsü yapan fakat deri hastalığından çok birer genel enfeksiyon olan hastalıklar da ayrıca ele alınacaktır. Burada deriye özgü ve çocuklarda sık görülen birkaç deri hastalığı konumuz olacaktır. İmpetigo. Yer yer kahverengi ve bal renginde kabuklarla kendini gösterir. Sivilceler ve çıbanlar yapan cerrahat mikroplarının yaptığı bu deri hastalığı daha çok yüzde kolay yırtılabilen bir kabarcık şeklinde başlar. Ondan sonra yüze ve sonra da başka taraflara yayılır ve ihmal edilirse kolaylıkla vücudun her tarafını kaplar. Buna karşılık tedaviyle çarçabuk iyileşir. Kellik, favus. Etken bir mantardır. Hastalık, kaşıntı, kızarma ve saç diplerinde kabarcıklarla başlar. Bunlar şişer, yaralar açılır ve kirli sarı kabuklarla kapanır. Tedavi amacıyla saç döktürülür, dışarıdan ve içeriden ilaç kullanılır. Bitler. Vücudun çeşitli yerlerinde yaşayan ve aynı zamanda tifüs gibi tehlikeli bir hastalığı da taşıyabilen zararlı böceklerdir. Çocuklarda çoğunlukla baş ve elbise bitlerine rastlanır. Baş biti saçların dibine yumurtlayan ve orada üreyen böceklerdir. Elbise biti ise baş bitinden biraz daha büyük olup elbisenin dikişleri arasında yumurtlar. Bitleri görmeden de adına sirke denen yumurtaları görmekle teşhis konabilir. Son zamanlarda kullanılan çeşitli ilaçlar sayesinde vücudun bitten tamamıyla arınması mümkün olmaktadır. Uyuz. Tepesinde kabuklar bulunan sivilceler topluluğundan oluşur ve özellikle geceleri sürekli kaşıntı sonucu bir sürü tırnak izleriyle kendini belli eder. Daha çok ellerde, bileklerde, karında yerleşir ve çok bulaşıcıdır. Böcek ısırıkları. Küçük, kuru ve hiçbir şişlik göstermeyen, kırmızı bir noktadan bir madeni lira büyüklüğüne kadar geniş çaplı olabilen çeşitleri vardır. Ortada böceğin soktuğu yerde ince bir delik veya küçük bir kabarıklık saptanabilir. 226. Frengi. Sifiliz. Çocuklarda frengi daha çok doğuştandır. Bazen de hastalık mikrobunun bulaşmasıyla sonradan meydana gelir. Doğuştan frengiye çocuk çoğunlukla gebeliğin ikinci yarısında yakalanır. Bu nedenle anneler gebelik sırasında esaslı bir tedavi görürlerse sağlam bir çocuk doğar. Doğumdan sonra çocuğu frengili süt nini emzirir veya frengili bir kimse öperse veya önce frengili bir kimsenin ağzına soktuğu oyuncakları çocuk ağzına sokarsa hastalığa yakalanır. Frenginin çocuklarda çeşitli türleri vardır. Yeni doğanlarda sürekli bir nezle hali vardır. Burun tıkalı olduğundan çocuklar iyi meme ememezler. Daha çok el ve ayak tabanlarında fakat bütün vücuda da yayılan kabarcıklar meydana gelir. Başlangıçta bunların içindeki sıvı berraktır fakat sonraları bulanır. Daha büyük çocuklarda burun kökü çökmüştür. Buna semer burnu denir. Daha sonraları deride, özellikle ağız köşesinde buruşukluklar görülebilir. Deride çatlaklar olur, kalınlaşır, sarımsı donuk bir hal alır veya kabuklarla örtülür. 2 yaşından sonra ağızda ve döl organları bölgesinde küçük iltihaplar ve yaralar meydana gelebilir. Gözde kornea tabakasının bulanmasıyla çocuğun görmesi bozulabilir. Bundan başka kalıcı dişler, kemik, eklem, tırnak, deri ve iç organlarda başka değişiklikler de görülür. Frengili bir süt çocuğunu kendi annesi emzirmeli fakat asla sağlam bir süt nine tarafından emzirilmemelidir. Şüpheli belirtiler görülürse çocuğun doktora muayene ettirilmesi ve hasta olan anne veya babasıyla birlikte esaslı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. 227. Göz hastalıkları. Şaşılık, okul derslerini yapmakta güçlük, baş ağrısı, okurken kitabı yakın tutmak, bir şeye dikkatle bakarken başını bir tarafa eğmek veya herhangi bir göz ağrısı çocuğun göz doktoruna götürülmesini gerektirir. Okul çalışmalarını güçleştiren en sık göz bozukluğu olan miyopi 6-10 yaşlarda görülür. Oldukça hızlı gelişen miyopinin belirtileri kitabı yakın tutmak, okulda tahtayı görmekte güçlük çekmek. Birkaç ay öncesine değin gerçekten normal olan bir çocukta kendini kısa sürede belli eder. Göze girmiş olabilen kum veya başka yabancı cisimler derhal çıkarılmalıdır. Mümkünse bunu daima doktora yaptırmak daha iyi olur. Yarım saate çıkarılmamışsa daha çok beklemeden doktora götürülmelidir. Doktora gitmek güçse sizin deneyebileceğiniz 2 yol vardır. Birincisi, göz kapağını kirpiklerden tutarak aşağıya doğru çekmekle göze giren cismin gözyaşıyla akıp gitmesi sağlanabilir. İkinci yol, bir fincan kaynamış ılık suyla göz banyosu yapmaktır. Göz banyosu yapılırken çocuğa birçok defa gözlerini açıp kapaması söylenir. Bütün bu önlemler bir sonuç vermezse veya ağrı devam ederse veyahut yabancı cisim göz yuvarlağı üzerine batmışsa ne yapıp yapıp çocuğu derhal bir doktora götürünüz. Arpacık. Arpacık kirpik köklerinin iltihabıdır. Vücudun başka yerlerindeki sivilcelere benzer. Arpacığı göz kapağını ovalarken bulaşan iltihap mikropları yapar. Arpacık çoğu kez baş verir, patlar ve iyileşir. Tedaviye gerek yoktur. Arpacığın en sıkıcı yönü birbiri ardı sıra yenilerinin çıkmasıdır. Bu belki de birinin yırtılarak mikropların diğer yağ bezlerinin yayılmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle arpacık baş verdiği ve açıldığı zaman çocuğun göz kapağını ellemesine ve ovalamasına engel olmaya çalışmalıdır. Eğer çocukta sık sık arpacık oluyorsa doktor tarafından muayene edilmelidir. Çünkü arpacık bazen vücut dayanıklılığının azalmış olduğunu gösterir. Trahom. Göz zarının bulaşıcı, kör edici bir hastalığıdır. Daha çok yurdumuzun güney illerinde görülen bu hastalığa şimdi pek seyrek rastlanmaktadır. Son yıllarda uygulanan yeni ilaçlarla bu hastalığın tedavisi kolaylaşmış bulunmaktadır.